Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Alemlerin Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Murdat 1402, Hicri Kameri 30 Muharrem 1445 ve Miladi Takvimle 17 Ağustos 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağım sabah bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde, İsrail'de İçten Çöküş ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, İran Genç Serbest Güreş Milli Takımını tebrik etti. İran ve Irak, Erbay'ın etkinliğinin düzenlenmesini kolaylaştırmada anlaştı. 40 bin Irak askeri gücü Erbay'ın ziyaretçilerin güvenliğini sağlayacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Şahçırak Türbesi'ndeki terör saldırısına tepki gösterdi. Ve Irakçı, Amerika İran halkına yaptırım uygulamanın sonuçlarından sorumlu olmalıdır açıklamasında bulundu. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı bir mesajla İran Milli Genç Serbest Güreş takımını dünya müsabakasında üst üste üçüncü kez kazanmasından dolayı tebrik etti. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi bu mesajında İran'ın serbest güreş milli takımının dünya müsabakalarında şampiyonluğunu başta ülkenin spor camiası olmak üzere tüm vatandaşları için bir sevinç ve gurur kaynağı olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Reisi'nin bu mesajında şu ifadeler yer almakta. Ülkemizin kahramanlarının liyakat ve emeğinin bir başka göstergesi olan bu parlak zafer, hiç şüphesiz bu ülke evlatlarının emeği ve kararlılığı ışığında gururla devam edecektir. Mesajın sonunda ise şunları okuyoruz. Büyük İran milletine bu değerli başarıdan dolayı tebrik ediyor. Genç serbest güreş milli takımının tüm güreşçilerine, katılımcılarına ve antrenörlerine teşekkür ediyor. Bu güreş sahasının diğer dallarında da başarılarının devamını diliyorum. İran serbest güreş takımı 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alarak 165 takım puanı ile üst üste 3. kez dünya genç şampiyonu oldu.
Irak hükümeti ile varılan anlaşmaları açıklayan İran İçişleri Bakanı, Kerbela'ya seyahat eden tüm Hüseyin-i Erbay'ın ziyaretçisine hizmet verileceğini belirtti. Hicri Kameri takvimle 20 Safer 1445 Dünya Şii Müslümanların 3. İmamı Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve sadık yarenlerinin Kerbela çölünde şehadetinin 40. günü anlamına geliyor. O günde o imamın sevdalları ziyaret için Irak'ın güneyindeki Kerbela şehrine akın ederler. Bu haberimizin bildirdiğine göre İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, İran'ın merkez ile Irak'ta Taslim Haber Ajansı'na verdiği demecinde ülke bakanlıklarının Irak tarafıyla vardığı anlaşmalara işaretle şunları kaydetti. Sağlık ve tedavi konularında Kızılay'ın güçlü varlığı, İran ve Irak'ın iki sınırdaki tesislerin zamanında nakledilmesi için alayların varlığının öngörülmesi, İran ve Irak arasında Hüseyin-i Erbay'ın ziyaretçilerine daha iyi hizmet sunmak için yapılan anlaşmalar arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı sözlerine şunları ekledi. Erbay'ın etkinliğindeki asıl mesele olayları organize etme ve şekillendirmede eyleme geçen halk ve insanların hareketleridir. Bu arada hazırlıklar yapıldı ve bu yıl Erbayin'in muhteşem ve çok görkemli olacağı umuluyor.
Irak İçişleri Bakanı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Erbayin ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamadan 40 bin askeri ve güvenlik gücünün sorumlu olduğunu söyledi. İran Beres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak İçişleri Bakanı ve Erbayin Etkinliği'nin Yüksek Güvenlik Komitesi Başkanı Abdel Emir El Şamri bir basın toplantısında şunlar duyurdu. Hüseyin Erbayin ziyaretçileri için güvenlik planı, Kutsal Kerbela şehrine giden tüm yollarda güvenliği sağlamak için çeşitli güvenlik kurumları, ordu, polis ve Haçlı Şabi'den 40 binden fazla askeri ve güvenlik gücünün katılımıyla önümüzdeki hafta başlayacak. Irak İçişleri Bakanı bu planla eş zamanlı olarak Diyale vilayetine her alanda hizmet verilmesi için önemli çabalar sarf edileceğini bildirerek bu büyük etkinliğin düzenlenmesi ve Erbayin ziyaretçileri için uygun ve güvenli bir ortamın oluşturulması ile ilgili konuların takibini yaparak ortak güvenlik çalışmasının ve artan istihbarat çabalarının önemine vurgu yaptı. El Şamri, Diyale vilayetinin Kerbela ve diğer kutsal türbelere giden önemli çıkış yollarından biri olduğunu belirterek şunları ekledi. Çok sayıda İranlı ziyaretçinin Irak'a girdiği El Munziriye sınır kapısı bu ilde bulunuyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çarşamba günü yerel saatle bir bildiri yayınlayarak İran'ın Şiraz kentindeki kutsal Şahçırak türbesine yönelik son terör saldırısını şiddetle kanadı. El Alem kanalının haberine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada Güvenlik Konseyi üyelerinin IŞİD'in sorumluluğunda Şiraz'daki Şahçırak Türbesi'ne düzenlenen ve 2 kişinin şehadeti ve 8 mahsum insanın yaralanmasıyla sonuçlanan alçak terör saldırısını kınadıkları belirtildi. Güvenlik Konseyi üyeleri bu kınanması gereken terör eylemlerinin failleri, organizatörleri, finansörleri ve destekçilerinden hesap sorulması ve kovuşturulması gerektiğini vurgulayarak tüm ülkelerden uluslararası hukuka ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına dayanan yükümlülüklerine istinaden İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve diğer ilgili makamlarla bu alanda aktif bir şekilde işbirliği yapmalarını istediler.
Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Sekreteri Amerikan yaptırımlarının İran halkının yaşamının çeşitli alanlardaki olumsuz etkilerine işaretle Washington bu sonuçlardan ve yaptırımlar adına işlenen cinayetlerden sorumlu olmalıdır açıklamasında bulundu. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre zalim Amerikan yaptırımlarının hastaların sağlığı üzerindeki etkisi başlıklı İlk Uluslararası İnsan Hakları Konferansı'nda Seyyid Abbas Irakçı, Amerika'nın ilaç ve gıda maddelerinin İran'ın yaptırımlarından muaf olduğu iddiasını reddederek şunlar söyledi. Amerika'nın aldığı tedbirler bu alanda güçlü bir yaptırım uygulamıştır. Irakçı şunlar da ekledi. Amerika yaptırımları çok geniş bir ağ oluşturuyor ve tıp alanındaki görünüşte insani istisnalara ek olarak Amerika Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden ilaç şirketleri için uygulamalarını neredeyse imkansız kılacak şekilde çok ayrıntılı koşullar söz konusu. Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Sekreteri Amerikalıların İran'a karşı karmaşık bir ilaç yaptırımları ağının varlığını da kabul ettiklerini belirterek Amerikan Hematoloji Derneği, Kasım 2018'de ciddi bankacılık kısıtlamaları ve ikincil yaptırım korkusunun çok uluslu ilaç şirketlerinin İran'da faaliyet göstermesini imkansız hale getirdiğini duyurdu, ifadesini kullandı.
İran İslami Şura Meclisi'nin Sağlık Diplomasisi ve Sağlıklı Yaşam Tarzı Fraksiyonu Başkanı, yaptırımların etkisini ilaçlar için ham madde temininde gördüklerini ifade etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Zehra Şeyhi dün zalim Amerikan yaptırımlarının hastaların sağlığı üzerindeki etkisi başlıklı ilk uluslararası insan hakları konferansında şunları kaydetti. İran ilaç üretimi ve tedariğinde yadsınamaz başarılar elde etti. Ancak yaptırımların etkisini ilaç ham maddesi temininde hala görmekteyiz. Şeyhi, ilaç yaptırımını kağıt üzerinde hiçbir izinin bulunmadığı, tüm farklı boyutlarıyla sessiz ve gizli bir savaş ya da suç olarak nitelendirdi. Parlamentonun Sağlık Diplomasisi ve Sağlıklı Yaşam Tarzı Fraksiyonu Başkanı ayrıca şunları kaydetti. Özel ve tedavisi olmayan hastaların özel tedavi ve ilaçlara ihtiyacı varken ve bu ilaç sepeti acımasız yaptırımlardan etkilenirken bu durumda yaptırımlara gizli ve sessiz savaş suçu denilemez mi? Şeyh ayrıca şunları vurguladı. Kanser hastaları ilaçları zamanında alamamaktan etkilendi ve COVID-19 bu acımasız yaptırımları tüm gücüyle gösteren son bir örnek oldu.
Amerikan İnsan Haklarının İfşası Uluslararası Sekreterliği'nin çabalar sayesinde Amerikan İnsan Haklarının İfşası için 2. Milli Rozet Ödülü töreni 19 Ağustos'taki Amerikan darbesinin yıl dönümü ile eş zamanlı olarak yapılacak. Mizan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerikan İngiliz darbesi İran'ın o zamanki yasal hükümetinin düşmesine yol açtı. Bu olay İran'ın siyasi tarihinde İslam İnkılabı'nın zaferinden önceki kritik bir anı hatırlatıyor. Amerikan İnsan Hakları İfşası Uluslararası Festivali Sekreteri İsmail Acorlu şunlar söyledi. 19 Ağustos 1953 Amerikan darbesinin yıl dönümü ile aynı zamana denk gelen bu Amerikan darbesinin yasal taleplerinin ulusal konferansı sırasında ard arda İkinci kez ulusal insan hakları ifşa rozeti farkındalık yaratma ve Amerika ile destekçilerinin insan hakları karşıtı eylemlerine karşı koyma alanında olağanüstü faaliyetlerde bulunan kişilere veriliyor. Acorlu şunlar da ekledi. Bu dönemin seçilenleri çeşitli akademik eğilimlerde olan düşünürler, sanatçılar, medya aktivistleri ve uluslararası şahsiyetler arasından ödülü almak üzere seçilmiştir. Amerikan İnsan Hakları İfşa Rozeti'nin verilmesi için 19 Ağustos Cumartesi günü Tahran'da özel bir tören düzenlenecek.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin kıdemli sözcüsü 3 adalardan oluşan Bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adaları İslam Cumhuriyeti'ne ait olduğuna işaretle İran'ın bu konuda kimseye müsamaha göstermediğini ve bu adaların %100 İran'a ait olduğunu belirterek bölge ülkelerinin düşmanların psikolojik savaşından etkilenmemesi gerektiğini ifade etti. Tuğgeneral Ebu'l-Fals Şekarçı Taslim Haber Ajansı'na verdiği röportajda şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge dışı güçlerin yasa dışı varlığına ilişkin uyarısı düşmanlara tatbikat şeklinde gösterildi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey sözcüsü İran'ın uluslararası düşmanlarının bölgede varlıklarını meşru göstermek için Batı Asya'da her zaman güvensizlik ve istikrarsızlık oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak bölge dışı ülkeler yasa dışı varlıklarını sona erdirmeli ve bölgeyi terk etmelidir açıklamasında bulundu. General Şekarçi, Fars Körfezi ülkelerini, güvenliklerini Amerika, İngiltere ve Fransa gibi batılı ülkelere bağlamaması gerektiğini belirterek, İslam Cumhuriyeti'nin bölgede güç ve kudretle var olduğunu sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan askeri yetkilileri, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ardından ilk kez Moskova'da bir araya geldiler. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Aziz Nasırzade, Rusya'nın uluslararası askeri güvenlik etkinliklerine katılmak üzere Moskova'ya gitti. Bu toplantının oturum aralarında Suudi Savunma Bakanı Talal Abdullah el-Uteybi ile bir araya geldi ve görüştü. Söz konusu toplantıda taraflar, İki ülkenin ilişkileri canlandırma ve geliştirme alanında son anlaşmayı uygulama iradesine vurgu yaptılar. İran'ın askeri yetkilileri ve Suudi Arabistan iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden canlanması ve geliştirilmesinde silahlı kuvvetlerin rolüne vurgu yaparak iki ülke ve bölge ülkelerinin ve İslam dünyasının çıkarları doğrultusunda ilerlemeyi gerekli gördüler.
Köpler Enstitüsü, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'in bu ayda günde yaklaşık 1,5 milyon varil İran ham petrolü ithal ettiğini açıkladı ve bu 2013'ten bu yana en yüksek rakamı gösteriyor. Muhabirimizin verdiği habere göre Köpler Enstitüsü İran'ın yaptırım uyguladığı petrol ithalatının en az 10 yılın en yüksek rakamına ulaştığını duyurdu. Küresel petrol fiyatlarındaki artış ucuz İran petrolünün Çin rafinerleri için çekiciliğini artırdı. Haberde İran'ın petrol ihracatı bu yıl arttı ve bu ihracatın çoğu Çin'e yapılıyor. Petrol Sevkiyatı Takip Enstitüsü olan Kepler Enstitüsü, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'in günde yaklaşık 1,5 milyon varil petrol ithal ettiğini açıkladı.
Ve sırada bültenimizin son haberi var. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT terör örgütü PKK-KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat Kod adlı Celal Birdal'ı Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre terörist Birdal, üniversitede mühendislik eğitimi aldığı yıllarda terör örgütü PKK-KCK içerisinde faaliyet gösterdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz dolarsızlaşma pandemisi başlığı altında. Milli ve ulusal para birimleri ve dövizlere doğru hareket eden ülkelerin artması ile görünen o ki dünya genelinde dolarsızlaşma da yeni bir aşamaya girmiş ve doların hegemonyasının gelecekte tehlikeye gireceği aşikarlaşmıştır. Bir zamanlar Tokyo valisi Shintaro Ishihara hayır diyebilen bir Japon başlıklı yazısında bir gün tüm dünyanın Amerika'yı ve onun çeşitli boyutlardaki hakimiyetine ve hegemonyası ve sultasına hayır diyebileceği sözünü vermişti. Artık ülkelerin Amerika'nın ekonomik hakimiyetine ve doların üstünlüğüne ve hegemonyasına hayır deme zamanı gelmiş gibi görünüyor. Bugün dünyadaki ülkeleri çaresiz bırakan doların küresel ekonomideki üstünlüğü aslında Amerika'nın onu hegemonik bir araç olarak kullanmasıdır. Bu küresel para biriminin gücü ülkelerin ekonomik büyüme yolunda kendilerini Amerikan ekonomisinin cephesinde mecburen görmelerine ve ekonomileri için resmi ve spesifik bir plan formülü edememelerine neden olmuştur. Dünya ekonomisinde hakim ve hegemon para birimi olan dolar, Amerika ile yaşanan en küçük ekonomik gerilimlerde bile ülkelerin kaybeden taraf olmamasına neden olmuştur. Bu konu, dünyada dolardan ayrılma ya da dolarsızlaşma fısıltısına, hatta ciddi hareketlenmesine neden oldu. Şanghay İşbirliği Örgütü gibi bölgesel ittifakların ve BRICS gibi bölge dışı ekonomik ittifakların oluşmasıyla yükselen ekonomik güçler bir süredir ekonomik mübadelelerde ulusal para birimlerini Amerikan doları ile değiştirmeye çalışıyorlar. Ve bu anlamda milli ve ulusal para birimleri ve dolar dışı dövizler ile çalışmaya çabalıyorlar.
Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen'in 16 Nisan 2023 Pazar günü uyarıda bulunmasının ve ülkelere yaptırım uygulamak doları zayıflatır ve ulusal sınırları kullanmaya sevk eder demesinin nedeni de budur. Aslında Güney Afrika'da yapılacak BRICS toplantısı, ulusal para biriminin kullanımına öncülük eden ekonomik güçler tarafından güçlü bir hamle olabilir. BRICS, yani Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika gibi önde gelen ekonomileri olarak bilinen dünyanın gelişmekte olan ekonomileri arasındaki anlaşma, özellikle yeni ülkeleri de BRICS'e katılmak istediğinden beri Amerika dolarına karşı kızışmıştır. Bu bağlamda birçok ülke de bu yolda ve istikamette hareket etmek istemektedir. Bu yaşanırsa bu mücadele daha ciddi bir hal alacak. Dolayısıyla gelişmekte olan ekonomilerin liderleri Amerika'ya ve onun küresel ekonomideki hakim para birimine ve hegemonik baskı aracına hayır diyecek ekonomik güç aşamasına geldikleri kanaatine varmış olmaları dönüm noktası sayılır. Doların ve Amerika'nın hakimiyeti dünya ekonomisinde de büyük bir engel olarak görülmekte ve ülkeleri birçok alanda kısıtlı hareket etmeye zorlamaktadır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Fransa ile sömürü sözleşmelerinin Burkina Faso tarafından iptali etrafında. Afrika kıtası Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traoré, ülkesinin Fransa hükümetiyle şimdiye dek sömürü ve tek taraflılık çerçevesinde imzalanan anlaşmaların iptal edildiğini duyurdu. Traoré, Dünya Gençlik Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada ülkesini yoksul sömürgeleştirmiş bir ülke konumuna geldiğini atıfta bulunarak, "Bizi yoksulluğa mahkum eden bu kadar çok sözleşme imzalandığından Fransız şirketleriyle bu sözleşmelerin feshedilmesi kaçınılmazdır," dedi. Emperyalizme karşı mücadelenin uzun ve zorlu olacağını, ancak imkansız olmayacağını işaret eden Burkina Faso Cumhurbaşkanı, ülkesiyle Fransa arasında 1965 yılında imzalanan vergi anlaşmasının iptal edilişine vurgu yaparak, "Bu sözleşme şirketlere ve gerçekte Fransızlara gelirlerine gelen vergileri Fransa'ya ödemelerini sağlıyordu," dedi. Özellikle son dönemde Nijer'de yaşanan darbe ve Fransa'ya uranyum ihracatının durdurması ardından yoğunlaşan, başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinin neo sömürgeci ve emperyalist eylem ve anlaşmalarına karşı Afrika'da bir kampanya başlamış görünüyor. Nitekim Fransa'nın geçtiğimiz yıllarda Burkina Faso ve Nijer'in de aralarında bulunduğu sahil bölgesindeki Batı Afrika ülkelerinde varlığı ve bu ülkelerin bir yanda siyasi ve ekonomik sömürüsü, diğer yanda insanların yoksulluk içinde tutması, bu iki ülke halkının birçoğunun Fransa'nın varlığına karşı çıkmasına neden olmuştur. Bu arada nükleer santrallerin uranyum yakıtının çoğunu Nijer madenlerinden sağlayan ve Burkina Faso'da birçok sözleşmesi olan Fransa için mevcut durum iç açıcı değil. Fransa Dışişleri Bakanlığı ECOWAS'ın Nijer'in devrik devlet başkanı Muhammed Bazoum'u yeniden iktidara getirme çabalarını güçlü bir şekilde desteklediğini duyurdu. Öte yandan Batı Afrika'daki Burkina Faso ve Mali, Nijer darbesine karşı herhangi bir Fransız askeri müdahalesini kendilerine karşı bir savaş ilanı olarak değerlendireceklerini açıkladılar.
Bu durum Paris'ten sert tepki aldı. Fransa Dışişleri Bakanlığı pazar akşamı Burkina Faso için kalkınma yardımlarını ve ayırdığı bütçelerini askıya aldığını duyurdu. Son haftalarda Burkina Faso ve Nijer'in üst düzey yetkilileri Avrupa'nın Afrika'daki sömürge politikalarına ve uygulamalarına karşı güçlü sözlü saldırılar başlattı. Bu bakımdan İbrahim Traore'nin güvenirliğini ve itibarı, özellikle Rusya ve Afrika'nın St. Petersburg'daki ortak toplantısında batılı ülkelere karşı yaptığı eleştirel konuşmasının ardından arttı. Komşu ülke Nijer'de Fransa'nın çıkarlarına karşı gerçekleştirilen 26 Temmuz darbesinin ardından Nijer'de Afrika ülkelerinin başta Fransa olmak üzere sömürgeci güçler tarafından sömürgeciliğini ve sömürüsünü şiddetle eleştirdi ve bunlara karşı çıkmasını talep etti. Traore, verdiğimiz savaş sadece Burkina Faso için değil, tüm Afrika için bir savaştır. Bu nedenle uyanmamızın ve artık denizleri ve okyanusları geçmek zorunda kalmamız ve birçok kişinin bir kurtarıcı arayışında ölmesini sonlandırma zamanı geldi, dedi. Şimdi ise 21. yüzyılda klasik sömürgecilik dönemi sona ermiştir ve başta Avrupalılar olmak üzere batılı ülkeler çok iyi bilmektedir ki sömürgecilik döneminde var olan ilişkileri Afrika ülkeleri ile sürdürmenin artık mümkün olmadığını anlamıştır. Bir zamanlar kolonileri olan ülkeler artık bağımsız hareket etmeye çalışıyor. Bu nedenle Fransa, İngiltere gibi sömürgeci ülkeler ve Amerika, Batı'nın lideri olarak neo sömürgeciliği başka bir kisveye bürünerek Afrika ülkelerinde kendi çıkarları doğrultusunda nüfuzlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, değerli dinleyiciler. Sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Mordat 1402, Hicri Kameri 30 Muharrem 1445 ve Miladi 17 Ağustos 2023 Perşembe. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Mordat 1369'da esir takası sırasında Irak'ın devrik rejiminin tutsağı olan ilk esir kafilesi İslam İran topraklarına ayak bastı. İki ülke esirlerinin serbest bırakılması Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı bildirisinin uygulanması için İran-Irak arasında barışın sağlanması yönünde gerçekleşti. Kuveyt'i işgal ettiği için baskı altında olan Saddam 1975 Cezayir Anlaşması'nı kabul ettikten sonra esirlerin serbest kalması ve uluslararası sınırların gerisine tamamen çekilmesini kabul etti. İran'la Irak arasında savaş boyunca İranlı esirler Saddam rejiminin gizli kamplarında çok zor ve tahammül edilemez şartlarda kalıyorlardı ve Saddam görevlilerinin vahşice işkencelerine rağmen inkılaba ve İran İslam Cumhuriyeti düzenine olan bağlılıkları asla eksilmedi. Bu nedenle İslam inkılabı kültüründe bu esirlere gazi denilmiş. Irak'taki kamplarda İranlı esirlere karşı insanlık dışı uygulamalara başvurulduğu halde İran'da Iraklı esirlere yönelik İslami temeller ve insani kurallara uygun olarak davranıldı. Bu nedenle İran'ın kendilerine gösterdiği iyi davranış ve Saddam'ın diktatör rejiminin Irak'taki baskıcı şartlar nedeniyle 7000'e yakın Iraklı tutsak Uluslararası Kızıl Hac'ın gözetiminde İran'a sığındı. İran'da Irak'ın İran'a karşı dayattığı savaşın ilk tutsak grubunun serbest bırakıldığı gün ülke çapında kutlamalar ve özel törenler ile birlikte Gaziler Günü olarak kutlanıyor. 42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Mordad 1360'da İran'ın ehli sünnet mücahitlerinden ve din alimlerinden Molla Salih Husrevi inkılap karşıtı unsurlarınca suikasta uğradı. İslam inkılabının zaferinden önce ehli sünnet mücadeleci din alimlerinden olan Molla Salih Husrevi, Pehlevi rejimine karşı ve İslam'ın savunulması ve İslami vahdetin sağlanması için büyük çabalar harcadı ve bu yolda Tahran ve Senendeç kentlerindeki zindanlarda ağır işkenceleri tahammül etti ve devrimin zaferinden sonra bir devrimci din alimi olarak devrim ve imamın vahdet öncüsüydü. Devrim karşıtı unsurları ve kandırılmış grupları ifşa etmekten ve rezil rüsva etmekten asla geri durmamıştır. Molla Salih Husrevi belagatli diliyle her zaman emperyalizmin ve onun satılmış iç unsurları olan demokrat, komole ve münafıkları terör örgütleri aşağılık emellerini açığa çıkardı. Molla Salih Husrevi nihayet Senendet Camisi'nde akşam namazını kıldırdığı bir sırada inkılap karşıtı unsurlarınca hedef alındı ve evladıyla birlikte şehit düştü. Beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Mordad 1397'de İran sinemasının oyuncu erkeği lakaplı İzzetullah Entezami 94 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1303'te Tahran'daki Sengilec bölgesinde dünyaya geldi. Darius Mehrcui yönetmenliğindeki Gav filminde Entezami'nin gerçek yeteneği ortaya çıktı ve filmin ilk rolü üstlendi. İzzetullah Entezami devrimden önce 15 film ve devrimden sonra 40 filmde rol aldı. Bu önde gelen sanatçının uluslararası alanda aldığı ödüller şunlardan ibaret. Uluslararası Beyrut 2008 Film Festivali'nde Şeb filmi için en iyi erkek oyuncusu, 1971 Uluslararası Chicago Film Festivali'nde Gav filmi için en iyi birinci rol erkek oyuncusu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Benzine dev zam.
Yeni Asya.
Ticari kredi faizi ikiye katlandı.
Ve Star.
CHP anketçisi bile ilan etti. Erdoğan hayatının en kolay seçimine hazırlanıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 15 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde Aklı Selim'le Yerelde İttifak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye olağanüstü bir süreçten geçerken muhalefet partilerinin iç tartışmalara kapanıp ülkenin gerçek gündemini ıskalaması şüphesiz iktidarın işine geliyor. Bu durum ağır vergi ve fahiş zamlarla azan pahalılık başta olmak üzere yığılı problemler altında ezilen vatandaşların tepkisini çekiyor. Biz neyi yaşıyoruz, bunlar neden bahsediyor diye diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bu fırsatla iktidar cephesi muhalefet partilerini iç tartışmalara boğma, algı operasyonlarıyla topyekün kaybetme psikolojisine sokma, seçmeni ümitsizliğe sevkle sandığa gidemeyecek hale getirme oyununu oynuyor. Demokratik muhalefeti demoralize edip dağıtacak her türlü taktik uygulanıyor. Ne var ki zaman içinde Millet İttifakı ve muhalefet partilerinin milletin yeniden demokratik siyasetle bir araya gelip gücünü birleştirme talebine yönelmeleri bu oyunun da bozulacağının işaretlerini veriyor. Onca yuvaya dön çağrılarının ve 1 Ağustos'ta MHP'nin Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerimi sunarak İYİ Parti'ye yeni çağrısını iletiyor. Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına mesajının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısının ekonomideki son kararların millette yılgınlık ve pişmanlık oluşturduğunu nazara verip kendilerince milletin hayrına gibi ifadelerle süsledikleri çağrı ile yanlarına bekliyorlar diyerek işin aslı kazanamayacaklarını artık görüyorlar. Bu nedenle daveti yapıyorlar, komşu olalım gibi söylem değişikliğine gidiyorlar cevabıyla Türk milletinin aleyhine kararlara ortaklık eden bir partiyle işbirliği mümkün değildir resmi yeltenmelerin akıbetini ortaya koyuyor. Aslında öteden beri MHP'den iletilen bu tür çağrılara İYİ Parti'den işbirliği için AK Parti MHP işbirliğinin sona ermesi gerekir şartının ileri sürülmesi sonucu özetliyor. Neticede İYİ Parti'yi bayramlarda bile ziyaret etmeyen, hala ip diye tahkir eden MHP'nin yeniden genel başkanımızın siyasi işbirliği çağrısını peşinen ve kalibresi çok düşük bir siyasi üslupla reddettiler karalaması, halka karşı biz çağrımızı yaptık ama gelmediler söylemiyle İYİ Parti'yi itibarsızlaştırma amacı taşıyan basit bir siyasi manevra olduğunu bir defa daha ele veriyor. Ve her ne kadar başta İYİ Parti olmak üzere muhalefet partilerinden yerel seçimlere müstakil olarak kendi logolarıyla gireceklerini dile getirseler de İl il, ilçe ilçe, belde belde analizlerle gereken işbirliğinin yapılacağı, diğer partilerle ortak adaylar üzerinde güç birliğinin vurgulanması, akli selim istikametinde demokratik ittifaklara doğru yönelineceği vakası gittikçe kuvvetleniyor. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi için işbirliği çağrılarını tazelemesi ve Saadet Partisi GP ittifakının bu noktada verdiği olumlu mesajlarda aynı manaya işaret ediyor.
İsfender Korkmaz 15 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Bu açıklarla istikrar olmaz" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası ödemeler bilançosuna göre Ocak-Haziran 6 aylık dönemde dış ticaret açığı 50,7 milyar dolar, cari açık ise 38,8 milyar dolar oldu. Haziran ayında aylık turizm geliri nedeniyle cari işlemler 5 milyar dolar fazla vardı. Bu durumda 2023 yılı cari açığı en az 60 milyar dolar olur. Türkiye'nin kısa vadeli dış borçları yanında cari açık içinde döviz bulması veya borçlanmış olması gerekir, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gayrimenkul dışında doğrudan yabancı yatırım sermayesi girişi olmadı. Tersine 55 milyon dolar çıktı. Bu demektir ki Türkiye'de mevcut yabancı yatırım sermayesi bile amortisman için veya sermaye artırmak için döviz getirmedi. Yabancılar 6 ayda 2,2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı. Oysa ki geçen sene aynı dönemde 3,7 milyar dolar gayrimenkul almışlardı. Yabancılara vatandaşlık veriyorsun, buna rağmen satışlar azalıyor. Demek ki bir güven sorunu var. Portföy yatırımlarında Haziran ayında 1,8 milyar dolar giriş oldu. Bunun 1,1 milyar doları borsaya geldi. 6 ayda ise 1,1 milyar dolar çıkış oldu. 6 ayda net hata ve noksan kaleminden 7,1 milyar dolarlık çıkış oldu. Oysa ki geçen sene aynı dönemde 12 milyar dolarlık giriş olmuştu. Teoride net hata ve noksan kalemi ölçüm hataları ve tablodaki verilerin eksik veya fazla değerlenmesinden kaynaklanır. Ama Türkiye'ye kaynağı belirsiz yüksek döviz giriş ve çıkışını ölçüm hataları ile izah etmek mümkün değildir. Bu dövizleri ya ihtiyaç halinde iktidara yakın olanlar getiriyor veya yasa dışı döviz getirici işlemlerine bazı yıllarda göz yumuluyor, bazı yıllarda kontrol ediliyor. Yüksek miktarda kaynağı belirsiz döviz girişi ve çıkışı güven sorunu yaratıyor ve yabancı yatırım sermayesini negatif etkiliyor. 2023 6 aylık dönemde Merkez Bankası brüt rezervlerinde net artış 11,2 milyar dolar oldu. Bazen hükümet üyeleri de rezervler şu kadar arttı diye övünüyor. Aslında bir ekonomide eğer döviz rezervleri cari işlemler fazlasından oluşuyorsa herkesin övünme hakkı olur. Merkez Bankası'nın swap'la bankaların zorunlu karşılığını arttırarak döviz rezervlerini arttırdım demesi yanıltıcıdır. Merkez Bankası'nın şarta bağlı döviz yükümlülükleri bir yıl içinde ödenecek hazine garantili dış borçlar ile döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar, bloke hesabı ve akreditiflerden oluşan yükümlülüğüdür. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ile yükümlülükleri arasında fark 51,9 milyar dolardır. Swap işlemlerini katmazsak net rezerv 8,2 milyar dolardır. Swap işlemlerinde Merkez Bankası TL veriyor, döviz alıyor, geçici olarak rezerv artırıyor. Söz gelimi banka ihracatçılara döviz bozdurmayı zorunlu tuttuğunda aldığı döviz rezervine girer. Rezervler artar. Ancak kısa zamanda geri ödeyeceği swaplar karşılığı aldığı döviz kalıcı rezerv değildir. Bankanın kısa sürede geri ödemesi gereken bir yükümlülüğüdür. Bu nedenle swap'ın da yükümlülük olarak net rezerv hesabına girmesi gerekir.
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 15 Ağustos tarihli Milli Gazete'de İktidar Cephesinden Bakınca başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ülke ekonomisine muhalefet cephesinden bakınca durumun tam bir felaket olduğu söylenebilir. Ama ülke ekonomisine iktidar cephesinden bakınca ortaya çıkan durum çok daha farklı. İktidar cephesi ekonomide yaşanan sorunları gelip geçici sorunlar olarak görüyor. İktidar cephesi enflasyonun yükselmesini de iç ve dış arzi meselelere bağlıyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
İktidar sözcüleri yüksek enflasyonu ancak kendilerinin indirebileceği görüşünü dile getiriyorlar. Yine iktidar cephesine göre enflasyon sorunu güncel bir sorun olmaktan çok kronik bir sorun. İktidar cephesinden bakınca ülke ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu sorunları şöyle sıralamak mümkün. Yaşanan yüksek enflasyon sadece bugünün meselesi değil. Yüksek enflasyon güncel bir sorun olmayıp kronik bir sorun olarak hep ekonominin başında olan bir dert. Yüksek enflasyonun nedeni olarak da iç ve dış arzi sebepler gösteriliyor. Bu sorunların da gelip geçici olduğu savunuluyor. Netice itibarıyla iktidar sözcüleri enflasyonu indirirsek yine biz indiririz diyorlar. Bu söylemler bize iş başındaki kadroların ülke meselelerine bakış açısını açık seçik gösteriyor. Ülke ekonomisinde iyi gelişmeler yaşanıyorsa bu iktidarın başarısı olarak sunuluyor. Ama ülke ekonomisi bir takım sıkıntılar yaşıyorsa bunun sorumlusu hemen iç ve dış arzi sebepler oluveriyor. Yani 20 yıldır iktidar koltuklarında oturanlar ülke ekonomisi sıkıntılı bir döneme girdiğinde bunun sorumluluğunu hiç mi ama hiç üstlenmeye yanaşmıyorlar ve topu hemen başka taraflara atıyorlar. Bu süreç içinde kaç kez Hazine ve Maliye Bakanı, kaç kez Merkez Bankası Başkanı değiştirdiklerini hatırlamak bile istemiyor olmalılar. Evet, görünen gerçek, iktidar sözcülerinin başarıları kabul, başarısızlıkları ise reddettikleri gerçeğinden başka bir şey değil. Biz inanıyoruz ki iktidar sözcülerinin sorunlar gelip geçicidir dedikleri gibi iktidarlar da gelip geçicidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pastöre Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pastöre Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programımızın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölüm, imamın ve arkadaşlarının Fransa'dan İran'a dönüşünün anılarını imamın eşinin dilinden anlatmaktadır.
Geçen bölümde Nofello Şato köyünde ikamet etme anılarından bir kısmını daha İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden anlattık. Senatonun Şapur Bahtiyar'ın başbakanlığına yönelik olumlu kararından bir gün sonra 26 Eylül'de Şah ve Farah Mısır'ın eğlence kenti Asvan'a gitmek için İran'dan ayrıldılar. Bu sırada İttilat gazetesi anlamlı Şah gitti cümlesini birinci manşeti yaptı. Bu haber hemen Nofello Şato'ya ulaştı ve bu haberin yayınlanmasıyla birlikte imamın tüm arkadaşları, hatta köy ahalisi ve birçok yabancı gazeteci bile mutluluklarını dile getirdiler.
Ancak aynı zamanda herkes belirsiz bir gelecek yüzünden ve Amerika gibi bir ülkenin nasıl davranacağı konusunda endişeliydi. Bu arada herkes imamın bu haberin yayılmasına tepkisini bekliyordu. Ancak bu önemli haberi duyan imam tam bir soğukkanlılıkla peki kelimesini söylemekle yetindi ve yüzünde ve söyleminde pratikte hiçbir değişiklik görülmedi. Bu bölümde imamın eşinin dilinden imamın Fransa'dan İran'a dönüşü konusundaki anılarını anlatmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni'nin Fransa'da kaldığı 4 aylık dönemde İran halkının sesinin dünyaya iyi bir şekilde iletilmesinin ve bu şekilde dünya kamuoyunun İran'ı yöneten despot sisteme karşı seferber edilmesinin yanı sıra devrimin mesajının ve alternatif sistemin çerçevesinin de dünya halkı için aydınlatılması için uygun bir fırsat sağlandı. İmamın bu dönemdeki önemli eylemlerinden biri de dünya dindarları ile iletişim kurmak ve İran'ın mazlum halkına destek olmak için onların dini duygularını kışkırtmaktı.
Örnek olarak İmam Hümeyni yeni yıl ve Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle Nöfloşata köyündeyken dünya Hristiyanlarına bir tebrik mesajı gönderdi. Ve bu mesajda Yüce Allah'ın Hazreti Mesih Aleyhisselam'a selam ve salavatını sunmasının yanı sıra bu peygamberi ölülerin dirilticisi ve uyuyanların uyandırıcısı olarak nitelendirdi ve dünya Hristiyanlarından İran milleti için dua etmelerini ve şahani cinayetlerini savunan ülkelerin liderlerini Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın öğretileriyle tanıştırmalarını istedi.
İmam Hümeyni bu mesajda şunları söylemişti. İran'ın mazlum halkı adına Mesih halkı olan sizden, mübarek günlerinizde zalim sultanla karşı karşıya olan halkımız için dua etmenizi ve halkımızın kederlerinin giderilmesi için Tanrı'ya dua etmenizi istiyorum. Büyük millet olan sizden, zalim şahı, şeytani gücüyle destekleyen ve bir milleti baskı altında kıran bazı Hristiyan ülkelerin liderlerine uyarmanızı ve onları Hazreti Mesih'in öğretileriyle tanıştırmanızı istiyorum. Mesih'in din adamlarından bazı güçlü ülkelerin liderlerine tavsiyede bulunmalarını ve onların göksel öğretileri sırt çevirenleri desteklerini kınamalarını istiyorum.
İmam Hümeyni'nin eşinin Nöfloşata köyünde ikameti sırasında yaptığı etkili ve faydalı eylemlerden biri, imamın hareketinin ayrıntılarını ve hedeflerini açıklamaktı. İmamın mesajı dünya Hristiyanlarına iletildiğinde, imamın eşi sahnede ciddi bir şekilde hazır bulundu ve görüşmelerinde İmamın bu mesajı göndermedeki amaçlarını muhataplara açıkladı.
Tahran Radyosu.
İmam Hümeyni'nin eşi bu bağlamda şöyle anlatıyor. Nöfloşata'da yerine getirmem gereken bir görev yoktu. Ta ki Dey ayının ikisinde imam dünyadaki Hristiyanlara bir tebrik mesajı gönderdi. Bu bağlamda imamın irfani görüşlerini bir ölçüde bildiğim için insanlar bu mesaj hakkında soru sorduğunda imamın siyasi bir şey yaptığını düşünmesinler diye imamın fikrinin perde arkasını ifade etmeyi bir görev olarak hissettim.
Nöfloşata'da olduğu ve günlük işlerden uzak olduğu günler, İmam Hümeyni'nin eşinin kendisiyle baş başa kalması ve İmam Hümeyni ile beraber yaşadığı hayatının günlerini zihninde gözden geçirmesi için iyi bir fırsat sağladı. İmam Hümeyni'nin eşi bu düşünceyi atıfta bulunarak, hayatı ve mücadelesi boyunca imamın zihninin her geçen gün güçlendiğini ve düşüncelerinin her geçen gün daha güncel hale geldiğini, halbuki her geçen gün siyasi sorunların baskısı ve mücadelenin zorluğunun yanı sıra yaşının da ilerlediğini hatırlatıyor.
İmamın eşi şöyle anlatıyor. Ben o dönemde yaklaşık 100 saatliğine kendimle baş başa kalıp hayatımı gözden geçirdim ve binden fazla kez gönlümün derinliğinden her geçen gün yaşı artmasına rağmen düşünceleri daha güncel hale gelen bir kişinin eşi olduğum için Tanrı'ya şükrettim.
Şah ülkeden kaçtıktan sonra bütün İran halkı İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesini bekliyordu. Ancak bu karar birçok engel ve sorunla karşı karşıyaydı. Çünkü İran'da güç, Şah tarafından atanmış olan başbakanın elindeydi
ve imamın İran'a dönüşü birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Birçok İranlı politikacı imamın uçuş sırasında öldürülebileceğinden korktukları için imamın Fransa'da kalmasını daha iyi olacağına inanıyordu. Çünkü Neuf-le-Château köyü Tahran'dan daha güvenli görünüyordu.
Bazıları imamın halkın yanında olmasının devrimi daha erken gerçekleştireceği konusunda İran halkının çoğunluğu ile aynı görüşteydi. Bu ortamda karar vermek çok zor ve aynı zamanda çok belirleyiciydi. Ancak imam büyük bir cesaret ve dirayetle İran'a dönmeye karar verdi. İmamın kararı sadece cesaretini değil, aynı zamanda ilahi yardımlara olan güçlü inancını da gösteriyordu ve bu kararı uygulamakta kararlı ve ciddiydi.
İmam, Tahranlı arkadaşlar, şimdiye kadar biz sizin sözünüzü dinledik ve sizin her dediğinizi kabul ettik. Bu sefer sizin bizden kabul etmenizi rica ediyoruz diye size mesaj göndermişler diyen oğlu Ahmet'e gülümseyerek şöyle cevap vermişti. Onlar bu sefer de benim sözümü dinlerlerse zarar görmeyeceklerini söyle. Böylelikle imam İran'a dönme kararını verdi ve Ahmet'ten yolculuk için gerekli hazırlıkları yapmasını istedi.
İmam Hümeyni İran'a dönmeden önce Aşura gecesi yarenin omuzu üzerinden biatını kaldıran ve onlardan gecenin karanlığını kullanmalarını ve Kerbela çölünde kalmak ve öldürülmek istemezlerse çadırları terk etmelerini isteyen Mevlası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a iktida ederek yoldaşlarından biatı kaldırdı ve onlardan yolculuk ya da İran'da bulunma sırasında onları tehdit edebilecek tehlikelerden dolayı kendisine eşlik etmekten vazgeçmelerini istedi.
İmam Hümeyni akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra Neuf-le-Château köyündeki herkese hitap ederek detaylı bir şekilde konuştu ve sonunda şunları ifade etti. Herkesten tekrar özür dilerim ve yakında İran'a gideceğim. Bu yolculukta tehlike ihtimali var. Bu yüzden benim yüzümden kimsenin tehlikeye düşmesini istemiyorum. Ben ve Ahmet gideceğiz. Eğer sorunsuz bir şekilde İran'a ulaşırsak, Allah'a umutla İran'da birbirimizi göreceğiz. Ve bana bir sorun olursa, siz mücadelenin devam etmesi için hazır bulunun.
Toplantıya katılanlardan biri şöyle dedi. Sözlerinizin içerinden bu yolculuğa bayanları götürmek istemediğinizi anlıyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında kadın yok muydu? Hazreti Zeynep ve kız kardeşleri bu yolculukta İmam Hüseyin'in yanındaydı. İmam şöyle dedi. İmam Hüseyin'di. Bayanlarla birlikte olmak istemiyorum. Beyler hakkında da söylüyorum. Birinin benim yüzümden zahmete düşmesi benim için üzücüdür.
İmam Hümeyni'nin eşi, imamın yarenlere ve yoldaşlara veda ettiği geceyi anlatmış, ancak bu gecenin çok daha zor bir gece olmadığına, çünkü yola inancın yüzünde belli olduğunu değinmiştir. Zor değildi, çünkü imamın yüzünü gördüğümde, imam ve yanındaki kişiler için bir sorun çıkmayacağından emin oldum. Ona eşlik edemediğim için üzülmedim. Çünkü onunla uçakta ve Tahran'da olsaydım, dikkatinin bir kısmının benim üzerimde olacağını biliyordum. Ve burada eğer ben imama eşlik etmezsem, imamın daha rahat olacağı ve benim yüzümden bir endişesi olmayacağı yönünde akıl duygulara galipti. Ancak yine de imamın gidişiyle bu köyün sessizliğe bürüneceğini ve gönlümün tutulacağını biliyordum.
İmam ve arkadaşları 1 Ocak günü sabah saat 9'da Mehrabad Havalimanı'nda indiler ve 1-2 gün sonra İmam Hümeyni'nin eşi ve diğer arkadaşlar onlara katıldı.
dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsluday.com üzerinden bizleri takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden de bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İşgal altındaki topraklardaki gelişmeler.
Değerli dinleyiciler, işgal altındaki topraklardaki gelişmeler, içten çöküş isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Benjamin Netanyahu'nun İsrail gerçeklerini nasıl saptırmaya çalıştığını ve işgal altındaki Filistin'deki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız.
Bu hafta muhaliflerin yargı darbesi olarak tabir ettiği sözde yargı reformu planıyla ilgili olarak Siyonist rejimdeki iç çatışmaların seviyesi geçici olarak düşürülse de ancak bu alandaki ihtilafların etkileri ve sonuçları bu rejimin farklı kesimleri üzerinde devam etti ve Netanyahu hükümeti iç krizin gerçeklerini saptırmak için Güney Lübnan'da yeni provokatif eylemlere girişti ve bu kez yanında Samir Caca'ya bağlı milisleri de aldı. Siyonist rejimin içinde bulunduğu karmaşık iç krizin ortasında bu rejimin Benjamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı kabinesinin yargı reformları olarak bilinen planı uygulamaya koyma ısrarı sırasında bu planın sonuçları hakkında birçok değerlendirme yapılıyor. Siyonistler özellikle İbrani elit kesimleri de yargı reformlarının İsrail toplumunun çöküşüne neden olacağı konusunda hemfikirdirler.
Yargı reformu planı henüz resmi olarak uygulanmazken Siyonistler toplumlarında büyük bir siyasi ve sosyal bölünmeye ve çatlaklara tanık oluyor. Bu rejimin siyasi ve askeri kurumları arasındaki koordinasyon büyük ölçüde ortadan kalkmış durumda. Nüfusu yaklaşık 1 milyon kişi olan işgal altındaki topraklarda varlığını güçlü bir şekilde sürdüren, Siyonist rejimin mevcut kabinesinde iktidar koalisyonunda yer almaları nedeniyle önemli bir güce sahip olan Haridiler, zaman zaman taleplerinin karşılanmaması durumunda kabineyi dağıtmak ve çökertmekle tehdit ediyorlar. Haredi partileri Netanyahu'ya 10 Ekim'e kadar süre verdi ve Yedioth Torati partisinden üst düzey bir İsrailli haham, Siyonist rejimin Knesset üyeleri aracılığıyla Netanyahu'ya tehdit mesajı göndererek kabinenin onaylanmadan görevden alınabileceğini duyurdu. İşine devam etme hakkının bu şekilde ondan alınabileceğini belirtti.
Haridiler, Yahudi dini okul öğrencilerini herhangi bir askerlik hizmetinden muaf tutmak için zorunlu askerliğin kaldırılması yasasının bir anayasa yasası haline getirilmesini istiyor. Bu kanunun yürürlükten kaldırılmaması için sabit bir kanun haline getirilmesi için her yolu deniyorlar. Seküler ile dindar kesim arasındaki bu uçurumun sadece yönetilemez bir sorun olmadığı, aynı zamanda aralarındaki temel çatışma nedeniyle bu krizin derinleşme ve genişleme kapasitesine sahip olduğu görülüyor ve bu nedenle uzmanlar Bu uçurumun yapısal bir kriz üretebileceğini vurguluyor. Bu kriz İsrail için de diğer krizleri de ağırlaştırma yolundaki failleri harekete geçirebilmektedir.
Bu krizin etkileri ekonomik alanlara da sirayet etmiş ve Siyonistlerin tersine göçüyle birlikte İsrail'den sarmaya çıkışı sürecini hızlandırmıştır. Bu bağlamda Citibank Ab Amerika'daki ekonomi uzmanları Siyonist rejimi kredi notunu düşürmesiyle yakında bir ekonomik durgunluk yaşayacağını tahmin ediyorlar. Daha önce Morgan Stanley ve Bank Ab İsrail'in uzmanları iki kredi kuruluşu olan yani Standard & Poor's ve Moody's işgal rejiminin liderlerine uyarılarda bulunmuştu. Bu bankanın raporunda şu ifadelere yer verilmiş. İsrail ekonomisini tek başına yargı reformu planı etkilemeyecek gibi görünüyor. Ancak Tel Aviv'in eğitim ve bütçe tahsisi alanındaki diğer politikaları da bu ekonomik durgunlukta olumsuz etki yaratacak.
Netanyahu liderliğindeki sağcı İsrail hükümetinin Haredi eğitim yöntemini desteklemesi ve dil ve diğer bilimler dahil olmak üzere bazı öğretim materyallerinin kaldırılması orta ve uzun vadede İsrail iş gücü piyasasını etkileyecek ve yeni bir krize yol açacak bir konudur. Öte yandan geçtiğimiz günlerde onlarca Siyonist kadın, Haredi dindar ailelerinin çocuklarını askerlik hizmetinden muaf tutan yasayı Anneler Cephesi adıyla protesto etti. Bu durum rejim içindeki bölünme ve ihtilafların bir başka göstergesidir. Geçmişte Siyonist rejim içinde bu ihtilafların bir kısmını çözebilen kurumlar olsa da günümüzde aynı kurumlar artık ihtilafları çözmek için hiçbir şey yapamıyor. Çünkü alevlenen ve şiddetlenen krizler işgal altındaki topraklarda kritik koşullar yaratmış ve bu kriz geçici olarak çözülseler bile bu ciddi toplumsal bölünmeler daha kapsamlı bir şekilde devam edecek.
Önce Siyonist rejim ordusu her zaman farklı kültürel ve dilsel kökenlere sahip insanları homojen Siyonistlere dönüştüren bir eritme kazanı gibi hareket etti. Ancak şimdi yedek kuvvetler dahil olmak üzere bu kurumun bazı bölümleri gerilimin yuvası haline geldi ve bölünmenin kaynağı oldu. Böylece temelde bu rejimin ordusu artık gerekli güce sahip değil. Çoğu diğer kritik krizlerde yer alıyor. 2015 yılında Siyonist rejim o zamanki başkanı Ruven Rivlin dört kabile konuşması olarak bilinen bir konuşma yaptı. Rivlin bu konuşmasında İsrail toplumunu birbirinden ayrı yaşayan ve aralarındaki farklılıkları çözecek yapıcı etkileşime veya pratik çözümlere sahip olmayan dört grup veya aşiretten oluştuğunu ve farklılıkların çözülmemesi halinde bunun ciddi bir krize dönüşeceğini belirtti. Gelecekte İsrail için beka sorunu yaratabileceğini de vurguladı. Son olaylar sosyal dayanışma eksikliğinin ve Siyonistler arasındaki bölünmelerin yoğunlaşmasının onların başlıca sorunu olduğunu gösteriyor. Eninde sonunda bu bölünmelerin İsrailliler arasında çatışma ve iç savaşa neden olacağından ve onların içeriden çöküşüne sebep olacağı yönünde endişeler de artıyor.
Tahran Radyosu. Siyonist rejim iç krizin gerçeklerini saptırmak ve protestoları yurt dışına havale etmek için Lübnan ve Hizbullah'la savaşı hala bir seçenek olarak görse de bu hafta Aynul Helve'deki çatışmaların devam etmesiyle birlikte Güney Lübnan'da Samir Caca'ya bağlı Hristiyan ordusunun yardımıyla yeni bir kriz yaratmaya ve dikkatleri dağıtmaya çalıştı. Ancak sahaları birleştirme savaşı sadece bir slogan veya boş bir tehdit olarak kalmadı. Tüm Arap ve Filistin direniş güçleri için gerçek bir strateji ve pratik bir plan olduğu ortaya çıktı. Bu bağlamda Siyonistler son askeri harekatlarına son yumruk adını verdiler. Onlara göre bu rejimin tarihindeki en büyük tatbikat da bu tatbikattı. Bu tatbikatta günde yüzlerce füze ve insansız hava aracını atışlayabilen ve aynı anda işgal altındaki topraklarda erişilebilir binlerce hedefi imha edebilen veya devre dışı bırakabilen, birden fazla cepheye karşı savaşma ve birden fazla birleşik ve güçlü düşmanla başa çıkma yöntemi tatbik edildi.
Aynı zamanda işgal altındaki topraklar iç istihbarat teşkilatı Şabak Başkanı Ronin Bar'ın Benjamin Netanyahu'ya verdiği rapora göre Şabak'a 48 bölgede olası Filistin operasyonlarına ilişkin gönderilen ortalama uyarı sayısı günlük 200'e ulaştı. Bu sayı geçen yılki rakamların ve 2022'nin 3 katıdır. İşgalci İsrail rejiminin güvenlik birimlerinin tahminlerine göre Batı Şeria'da 25 silahlı harekat taburu Siyonistlere karşı faaliyet gösteriyor. Buna dayanarak tüm kanıtlar Siyonist rejim ile herhangi bir direniş ekseni grubu arasında bölgede tutuşturulan herhangi bir kıvılcımın hızla diğer bölgelere yayılacağını ve bu durumda Netanyahu ve diğer sağcıların şansı kalmayabileceğini gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, işgal altındaki topraklardaki gelişmeler içten çöküş isimli haftalık programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 7. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: "Sadaka kurtarıcı bir ilaçtır. Kulların dünyadaki amelleri kıyametle gözlerinin önüne dikilecektir." Çoğu zaman başımıza bir bela gelince, başımız sıkışınca onu bertaraf etmek için her yola başvururuz. Fakat geçmez. Bazen de acı hiç düşünmediğimiz veya inanamadığımız bir şeyle geçer. İslam dininin acıların çaresi ve dermanı ve hatta önleyici olarak belirttiği şeylerden biri sadakadır. Evet, sadaka tüm acılar için tuhaf bir ilaçtır. Her acı ve hastalık Rahman ve Rahim olan Allah'ın izniyle tedavi edilebilir. Bu acı ister fiziksel, ister maddi veya manevi olsun bir şey değişmez. Öyle bir ilaç ki herkes için yararlı olabilir ve hastalıkları daha da yoğunlaştıran veya yan etkileriyle başka sorunlar oluşturan diğer ilaçlar gibi hiçbir yan etkisi de yoktur. Bir insan sadaka verince Rahman suresinin 60. ayetindeki genel kural ile karşılaşır. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Aslında insan başkalarına sadaka vermekle Allah'ın yardımı için yolu açar ve böylece acısı inanılmaz bir şekilde bertaraf olur. Tabii ki sadaka vermek, sadece maddi yardımda bulunmak, sadece muhtaç ailelere para yardımı yapmak değil, para harcamadan da sadaka verilebilir. Gerçi maddi yardımların kendine has bir yeri vardır. Fakat ondan daha da önemlisi insanlık toplumunda yaşanan seçkin ve güzel harekettir. Örneğin başkalarının ayağına takılmasın diye bir taşı yoldan alıp bir kenara bırakmak. Yaşlı birine sevgiyle gülümsemek. Ağlayan bir çocuğu küçük bir şeker ile sakinleştirmek. Bir yetimi sevgiyle okşamak. Hepsi bir nevi sadakadır. Fakat bir şartla, en içten duygular ve samimi yapılınca. Zira sadaka kelime itibariyle sadık ve ihlastan gelir. Hazreti Ali aleyhisselam sadaka ile ilgili vecizin ardından kulların bu dünyada yaptıklarının yarın karşılarında canlanacağını buyuruyor. Tabii ki bildiğiniz gibi bu dünyada sadaka olarak bir muhtaca para yardımı yapılınca ahiret dünyasında insana para verileceği anlamında değildir. Yaptığı amelin batını, yani bir kulun sorununu gidermenin karşılığını alır. Zahir ve batının daha iyi anlaşılması için küçük bir örnek verelim. Birisi sevgi göstererek sizi sevdiğini söyleyince, cümlenin küçük olmasına rağmen olağanüstü etkisini ruhunuz ve içinizde hissedersiniz. Sadaka da görünüşte küçük veya az olmasına rağmen büyük etkileri vardır ve kıyamette birçok büyük acıları bertaraf eder. Kur'an-ı Kerim Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi bir mesajla İran Milli Genç Serbest Güreş Takımı'nı dünya müsabakasında üst üste üçüncü kez kazanmasından dolayı tebrik etti. İran ve Irak, Erbay'ın etkinliğinin düzenlenmesini kolaylaştırmada anlaştı. 40 bin Irak askeri gücünün Erbay'ın ziyaretçilerinin güvenliğini sağlayacağı belirtildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Şahçırak Türbesi'ndeki terör saldırısına tepki gösterdi. Abbas Erakçı, Amerika, İran halkına yaptırım uygulamanın sonuçlarından sorumlu olmalıdır, dedi. İran İslami Şura Meclisi'nin Sağlık Diplomasisi ve Sağlıklı Yaşam Tarzı Fraksiyonu Başkanı Şeyhi, yaptırımların etkisini ilaç ham maddesinin temininde görüyoruz ifadesini kullandı. Amerikan İnsan Hakları İfşa Milli Ödülü veriliyor. Silahlı Kuvvetler Sözcüsü İran 3 ada hakkında kimseye müsamaha göstermez açıklamasında bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz.
Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.